Ayırım 32, sayfa 244. Birden kafasındaki taşlar yerine oturdu. Bu iki daha çok eşeğe benzediği için istedin demek. Resmi arabaya. Evet, Avis'teki herifin vermek istediği tekerlekli ton balığını da o yüzden istemedim. Ayrıca çiftçi John'unki gibi bir külüstür de işime yaramazdı. Bana dört kapılı, ciddi görünüşlü bir araba gerekmekteydi. Bunu ikinci gelişinde iş arkadaşın mı getirdi? Evet, Billy kartı geri verirken, oldukça gerçek gibi görünüyor diye ekledi. Fotoğraf hariç gerisi zaten gerçek. Sesi oldukça yumuşak çıkmaktaydı Cinelli'nin. Billy bir an suskunluğa gömülerek özel ajan Stoner'ın başına ne gelmiş olabileceğini, çocukları olup olmadığını düşündü. Sonunda bunun kendisine bir yararı dokunmayacağına karar vererek, demek cesedin cebinden anahtarları aldıktan 5 dakika sonra arabanı iki polis arabasının arasına park edip polisin burnuna da bu kartı dayayabildin dedi. Yok, aradan 10 dakika kadar geçmişti. Kampa vardığında minibüsün arkasında dizleri üstünde eğilmiş iki sivil polis gördü. Ellerinde küçük kürekler vardı. İkisinin de. Bir üçüncüsü elindeki güçlü fenerle toprağı kazanları aydınlatmaktaydı. Dur dur, burada bir tane daha var dedi birisi ve küreğinin içinden bir şey çıkartarak yakındaki kovaya attı. Plonk, kardeşe benzeyen iki çingene çocuğu adamları izlemekteydi. Cinelli polisleri burada görmekten memnun oldu. Kimse onu tanımıyordu. Samuel Lemke de sadece ise bulanmış yüzünü görmüştü karanlıkta. Ayrıca otomatik Rus silahıyla yapılan bir saldırıdan sonra FBI'nin işine karışması ve bir adam göndermesi de oldukça akla yakındı. Tatuz Lemke'ye karşı içinde derin bir saygı uyanmıştı. Spurto'nun alnına yazılandan başka adamın başının üstünden 30 kalibrelik mermiler uçuşurken öylece durması hoşuna gitmişti. Cinelli'nin. Ayrıca William'ın başına gelenler de. İhtiyar adamın onun kim olduğunu bilebileceğini hissetti. Bunu Cinelli'nin gözlerinden veya teninin kokusundan algılıyor olabilirdi. Kim bilir. Fakat hiçbir şekilde burnu çürük ihtiyarın kendisine değmesine de izin vermedi. Onun istediği kimse çingene kızıydı. İç çemberden geçerek orada durmakta olan karavanlardan bir tanesine kapısını vurdu. Gözleri korku ve güvensizlik dolu, orta yaşlı bir kadın kapıyı açana kadar ikinci bir kez daha vurdu kapıya. ''Ne istiyorsan o bizde yok.'' dedi kadın. ''Başımızda bir yığın bela var. Bugün kapalıyız.'' Cinelli kimlik kartını açarak ''Özel ajan Stoner bayan, FBI'dan.'' Kadının gözleri büyüdü. Kendini kutsayarak kendi dilinde bir şeyler söyledi. Ardından ''Tanrım, daha neler gelecek başımıza?'' diye ekledi. ''Artık hiçbir şey düzgün gitmiyor. Suzan'la öldüğünden bu yana sanki lanetlenmiş gibiyiz.'' Çenesini tutmasını söyleyen kocası tarafından susturuldu. ''Özel ajan Stoner.'' diye yineledi Cinelli. Adam kapıya çıkarak ''Evet, ne dediğini duydum.'' Cinelli adamın 45 yaşlarında olduğunu tahmin etti. Fakat adam çok iri ve çok şişman olduğundan daha yaşlı bir izlenim sergilemekteydi. Üstünde Disney dünyası tişörtü ve kocaman bermuda şort vardı. Ucuz şarap ve hafif kusmuk kokmaktaydı. Çok kusan bir insan görünümündeydi. Sanki haftada 3-4 kez. Cinelli adamı bir gece öncesinden anımsadığını düşündü veya bu ölçülerde başka bir çingene daha vardı. Billy'ye onun da kalp krizinden gidecek gerzek körlerden biri olduğunu söyledi. Adam kabadayılar gibi çirkin bir sesle ''Ne istiyorsunuz bizden? Bütün gün ayak altında dolaşıp durdu polisler zaten. Her zaman peşimizdedirler ama bu kez boktan garip şeyler oluyor.'' dedi. O konuşurken karısı sürekli söylenmekteydi. Dönüp ona ''Det Krigiska, Jack Haller'' diye bağırıp sonunu getirdi. ''Çeneni kapa, orospu.'' Kadın geri çekilince adam Cinelli'ye döndü. ''Ne istiyorsun? Neden gidip de polislerle görüşmüyorsun? İstediğin bir şey varsa.'' Başıyla cinayet masası ekiplerini gösterdi. Cinelli aynı anlamsız test tonuyla ''İsminizi alabilir miyim lütfen bayım?'' diye sordu. ''Neden onlara sormuyorsun?'' diyerek kollarını göğsüne kavuşturdu. Gülünç tişörtlü yarma. Göğüsleri bıngıl bıngıl sallandı bu hareketiyle. ''Onlara isimlerimizi verdik. Düşüncelerimizi söyledik. Gece yarısı birilerinin gelip buraya ateş açtıklarından başka bildiğimiz yok. Tek istediğimiz bizi rahat bırakmaları. Bu boktan yerden bir an evvel çekip gitmek istiyoruz.'' Hafifçe bir sesle ekledi. ''Ve asla geri dönmemek.'' Cinelli'nin annesinden, anneannesinden çok iyi tanıdığı bir hareket yaptı tombul parmaklarıyla da. Şeytan kovma işareti. Cinelli adamın bunu bilinçli olarak yapmadığına emindi. Ciddi polis nezaketiyle sürdürdü Cinelli. Bunun iki yolu var bayım. Ya bana yardım eder bilgi verirsiniz ya da biz sizi adaleti engellemek suçundan hükümet merkez karakoluna götürmem gerekir. Orada yapılan sorgulamanız sonunda gerçekten böyle yaptığınız ortaya çıkarsa 5 yıl hapis, 2500 dolar da para cezasına çarptırılırsınız. Karavanın içinden bu kez isterik bir çingene dili yükseldi. Adam enkelt diye bağırıp geri döndüğünde yüzü belirgin bir şekilde solmuştu. İllallah sizden. Hayır efendim, bu birkaç kurşun sıkılması meselesi değil. Otomatik bir silahtan 3 şarjörlük ateş edilmiştir. Birleşik Devletler'de otomatik tüfeklerin ve makinelerin özel şahısların elinde bulunması yasalara aykırıdır. Olaya FBI karıştı ve yüzme bilmediğinizden emin olduğum için şu anda belinize kadar batmış olduğunuzu ve halen de batmakta olduğunuzu bildirmek benim görevimdir. Adam uzunca bir süre Cinelli'ye baktıktan sonra konuştu. Adım Heilig, Trey Heilig. Bunu şu heriflerden de öğrenebilirdin diyerek başıyla polisleri gösterdi. Onların işi ayrı, benimki ayrı. Şimdi benimle konuşacak mısın? Adam başıyla hafifçe onayladı. Trey Heilig'i bir gece önce olanlar hakkında sorguya çekti. O arada kim olduğuna bakmak için yanlarına gelen polis memuru Cinelli'nin FBI kartını görünce etki altında kalarak telaşla uzaklaştı. Dediğine göre Heilig ilk silah sesleriyle dışarı fırlamış, alevlerden silahın nereden atılmakta olduğunu belirlemiş ve ateş edene saldırmak için o tepeye doğru atılmıştı. Fakat karanlıkta ayağı bir şeye takılınca yere düşmüş ve başını taşa çarpıp bayılmıştı. Bir süre, yoksa kimse kurtaramazmış o bilmem ne çocuğunu elinden. Masalını daha etkili bir hale getirmek için de alnından muhtemelen sarhoşluktan bir yere çarparak oluşturduğu en az 3 günlük bir çürüyü de göstermişti. Cinelli içinden bir aha çekerek not defterine yeni bir sayfa açtı. Bu kadar şaklabanlık yeterliydi. Artık işi başlama zamanı gelmişti. Teşekkürler Bay Haylik, bize çok yardımcı oldunuz. Masal anlatmak adamın sinirlerini yatıştırmış gibiydi. Bir şey değil, demin kabalık ettiğim için özür dilerim. Ama eğer bizim yerimizde olsaydınız diyerek omuzlarına silkti. Adamın arkasında durmakta olan karısı, polisler dedi. Kadın kapının yanında durmuş, ininden kafasını uzatıp çevrede kaç tane tehlikeli köpek olduğunu araştıran çok yaşlı bir porsuk gibi başını dışarı uzatmıştı. Nereye gitsek hep polisler. Alıştık artık ama bu kez çok kötü. İnsanlar çok korktular. Heilig, enkelt mamma dediğinde sesi daha çok yumuşak çıkmıştı bu kez. Bana yardım edebilirsiniz. İki kişiyle konuşmam gerek. Cinelli böyle söyleyerek not defterinin boş sayfasına baktı. Bay Tadus Lemke ve Bayan Angelina Lemke. Tadus şurada oturuyor diyerek tek boynuzlu at resmi olan minibüsü işaret etti. Eğer bu gerçekten doğruysa Cinelli için çok iyi haberdi. Kendisi çok yaşlıdır ve olaylar onu oldukça fazla yordu. Cina da kendi karavanında olmalı. Kirli parmaklarıyla ileride duran kasası ahşap yeşil Toyota'yı gösterdi. Cinelli teşekkür ederek not defterini kapattı ve arka cebine soktu. Heilig rahatlayarak karavanına, olasılıkla şişesine geri döndü. Cinelli de çemberi bir kez daha aşarak bastırmaya başlayan karanlıkta kızın karavanına doğru ilerlemeye başladı. Billy'e söylediğine göre kalbi sık, hızlı ve sert atmaktaydı o anda. Derin bir nefes alarak kapıya vurdu. Hemen bir cevap vermedi. Kapı açıldığında ikinci kez vurmak için kaldırmıştı kolunu. William kızın sevimliliğini anlatmıştı baştan. Ama Cinelli bu sevimliliğin derinliğine hazır değildi o anda. Akı mavimsiye çalan, kara dimdik bakışlı gözler. İçten içe hafif bir pembelik, yükselen zeytin yeşili bir ten. Bir an için gözüne ilişen ellerinde güçlü ve damarlı olduğunu gördü. Tırnakları boyasız, kısa kesilmiş, düzgün. Fakat bir çiftçininkiler gibi ete bitişikti. Bir elinde toplum bilim istatistikleri yazılı bir kitap tutmaktaydı. Evet, özel ajan Alice Stoner Bayan Lemke dedi. Anda kızın gözlerindeki parıltı bir anda gölgelendi. FBI. Evet diye tekrarladığında sesi duygusuz bir telefon cevaplama aygıtından farksızdı bu kez. Dün geceki silahlı saldırıyı araştırmaktayız. Sizden başka dünyanın bir diğer yarısı daha araştırıyor diye konuştu. İyi, işinize bakın ama eğer ben mektupla öğretirim derslerimi yarın sabah postayla yetiştiremezsem gecikme nedeniyle düşük not alırım. Eğer izin verirseniz. William Halleck adlı bir şahsın bu olayın ardında olduğuna inanmamızı gerektirecek kanıtlar var elimizde. Bu at size birini anımsatıyor mu? Tabii ki anımsatmaktaydı. Gözleri bir anda büyüyerek korlaştı. Cinelli kızın gerçekten çok sevimli olduğunu düşünmüştü. Hala da aynı kanıdaydı ama artık bu kızın Frank Sporton'u öldürebilmiş olacağına da inanmaktaydı. O domuz diye tükürdü. Hansatix pa avstolnara. Hansnegla paniet mothilorna ivilit vilt. Cinelli sakin bir sesle elimizde Halek'e ait olduğunu sandığımız fotoğraflar var dedi. Bar Harbor'u bir ajan tarafından tel ile çekilmiş. Tabii ki o Halek, o domuzun benim Tatenyad mı anneannemi öldürdü. Ama artık bizi rahatsız edemez o. Dolgun alt dudağı sertçe ısırarak sustu. Eğer Cinelli gerçekten iddia ettiği gibi FBI ajanıysa, şimdiye değin söylemiş oldukları yüzünden geniş ve derin bir soruşturma kuyusunu kendi ağzıyla hak etmişti. Cinelli fark etmemiş görünmeyi yeğledi. Resimlerde birinde para alıp veren iki kişi vardı. Bunlardan biri Halek ise diğeri de dün gece kampınıza gelen silahlı kişi olmalı. Sizden ve büyük babanızdan resimlere bakarak Halek'i teşhis etmenizi rica edecektim. Kız farkında olmadan o benim büyük büyük babam diye düzeltti. Sanırım uyuyor. Erkek kardeşim yanında. Ben onu uyandırmaktan nefret ederim. Bir an durakladı. Bir de uyandırarak rahatsız etmek istemem. Son günler çok kötüydü onun için. Cinelli, belki de siz fotoğraflara bakıp da adamı teşhis edebilirsiniz. Buna gerek kalmaz dedi. Çok iyi olur. Peki. Bu Halek, domuzunu yakalarsanız hapse atacak mısınız? Tabii, federal savcı da yanımızda zaten. Bu onu ikna etmeye yetti. Karavandan bronz gibi bacakları açılacak kadar eteklerini savurarak inerken söylediği bir söz Cinelli'nin yüreğini buz gibi yaptı. Zaten hapse atacağınız cüssede ondan fazla bir şey kalmamış olacak. Hala basan karanlıkta yerde bir şeyler aramakta olan polislerin yanından geçtiler. Çingenelerin ve artık o saatte eş tipte pijama giymiş olan iki kardeşin yanından da geçtiler. Cina bazılarıyla selamlaştı. Yanındaki bu İtalyan tipli adam FBI'dandı ve meseleye fazlaca karışmak doğru olmazdı kendilerine göre. Çemberden çıkarak tepeye doğru, Cinelli'nin arabasına olduğu yere doğru tırmanmaya başladıklarında akşam karanlığı yutmaktaydı onları. Çok kolay oldu William diye anlatmaktaydı. Üçüncü olaylı gece olmasına karşın pasta yapmak kadar kolay hem de. Niye olmasın ki? Orası polis kaynıyordu. Gece yarısı gelip de kampa ateş eden herif o durumda tekrar oraya gelmeyi göze alabilir miydi hiç? O aptallar öyle düşünüyorlardı aslında. Hepsinden bunu beklerdim ama ihtiyardan değil. İnsan bir ömür boyu polise güvenmemeye ve ondan nefret etmeyi öğrenir ve ardından biri kıçını ısırınca ondan medet ummayı düşünebilir mi? Ama ihtiyar uyuyordu. Tükenmişti. Bu çok iyi işte. Onu kıskıvrakla yakalayabiliriz. Bu iki birlikte yürüdüler. Kız beklerken Cinelli de şoför kapısını açtı. İçeri eğilerek tek eliyle 38'liği kılıfından çıkardıktan diğer eliyle de kavanozun kapağındaki teli söktü. Arkasında duran kızın ruh halinin acı, övünçten ani bir uyanıklığa dönüştüğünü algıladı. Cinelli'nin duyguları da karmakarışıktı. His ve sezgileri en had derecede keskinleşmişti. Kızın cırcır böceklerini çevrelerini saran karanlığı, şimdiye değin hiç rastlamamış, tanımamış olduğu birine güvenerek diğerlerinden ayrılmasındaki ani kararı yeni yeni algılayabildiğini bile sezmekteydi. Kız ilk kez olarak Halek'i bulmak için bu denli merak gösteren bir kimsenin niçin kağıtları beraberinde kamp yerine getirmemiş olduğuna şaşmaktaydı. Fakat şaşmamak için artık çok geç kalmıştı. Adam o ismi bir anda kendisini şaşırtmak, nefretinin kabarmasını sağlayarak kör etmek için kullanmıştı, besbelli. Cinelli işte diyerek döndüğünde bir elinde silah, diğerinde ise kavanoz vardı. Kızın gözleri yeniden büyüdü. Ağzını açıp nefes alınca göğsü kabardı. Bağırabilirsin ama çıkartacağın son ses olacağına seni temenni ederim Cina. Bir an için kızın bunu deneyeceğini sandı ama Cina nefesini uzun süre iniltiyle koyuverdi. Bu domuz adına çalışan kimse sensin. Hansa Tezikpa. Benim dilimden konuş, orospu. Vuracak gibi elini de kaldırmıştı. Bana orospu diyemezsin, bana kimse orospu diyemez. Derken güçlü elleri kasılarak pençe şekline girdi. Sen benim arkadaşım William'a domuz dersen ben de sana annene orospu, babana da kıç yalayıcı tuvalet köpeği derim. Kızın dudakları hırlar gibi gerildi. Bu hareket Cinelli'nin gülmesine neden oldu. Gülmesindeki herhangi bir şey kızı duraksattı. Tam olarak korkmuş gibi görünmüyordu. Cinelli, Billy'e sonradan kızın içinde korku olup olmadığından emin olamadığını söyleyecekti. Ama kızın sıcak öfkesinden yüzeye çıkan bir şey kiminle tartıştığına ilişkin bir duygu vardı. Cinelli, ne sanıyorsun? Oyun muyum? Oyun mu bu? Diye sordu. Evli ve çocuk sahibi birini büyülemek bir oyun mu sence? Onun o kadını, anneanneni kasıtlı olarak mı ezdiğini sanıyorsun? Bir anlaşması mı vardı? Mafya anneanneni öldürmek için onunla mı anlaşma imzaladı sanıyorsun? Bok! Kız öfke ve nefretle ağlamaya başlamıştı artık. Karısıyla oynaşmaktaydı o caddeye fırladığında. Onlar da onu Hantok in Pşoken akladılar. Ama biz cezasını kendimiz verdik. Sen de sıradasın. Domuzların arkadaşı. Ne olursa olsun. Kavanozun kapağını baş parmağıyla attı. Kızın gözleri kavanoza takıldı o anda. Tam Cinelli'nin istediği şey buydu. Asit orospu diyerek kavanozun içindeki ne kızın yüzüne fırlattı. Bak bakalım, gözlerin kör olunca sapanınla kaç kişiyi daha vurabileceksin. Ayırım sonu, sayfa 252.